Biz adımız ve olduğumuz için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten selam, sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Toruk. 15.55'e dek bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Beğeneceğinizi umduğumuz konularla, konuklarla ve müziklerle. Şimdi o müziklerin ilkini dinlemeye geçmeden önce bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı ve adreslerimizi hatırlatayım hemen. 0093 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz yayın süresince. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri'nin işte ilk müziği. Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor. Hayatın Sesleri Başkent'ten. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdiki stüdyo konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyicilerimize tanıştırmak istiyorum. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Sayın Kürşat Ergün bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, merhaba.
Evet, günümüzde yaygınlaşan internet kullanımıyla birlikte siber saldırı, yani sanal saldırı olayları da artmakta. Bununla ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirmek istedik. Nedir öncelikle siber saldırı acaba? Neler söyleyeceksiniz?
Evet, sizin de belirttiğiniz gibi günümüzde kullanımı yaygınlaşan internet aslında neredeyse hayatımızı geçirmeye başladığımız bir alandan bahsediyoruz. Önceleri iki türlü bir ayrım vardı. Sanal dünya, gerçek dünya ayrımı. Ancak son yapılan araştırmalara göre neredeyse Türkiye toplumu açısından söylemek gerekirse günde 4-4,5 saatimizi internet ve dolayısıyla sosyal medya üzerinden geçirdiğimiz düşünülürse neredeyse yaşadığımız gerçek dünya sanal dünya haline dönüştü.
Evet.
Sanal dünyada gerçekleşmeye başladı. Böyle olduğu içindir ki hayatımızın önemli bir kısmını bu alanda geçirdiğimizden dolayı iletişimimiz, irtibatlarımız, konuşmalarımız, diyaloglarımız, yaptığımız işler, faaliyetlerimiz, bankacılık faaliyetlerimiz, diğer ticari faaliyetlerimiz, hayatımızın önemli bir kısmını biz internet üzerinde online olarak yaşamaya başladık. Hal böyle olduğu içindir ki normal dönem içerisinde insan hayatında karşılaşabilecek hemen her türlü suç tipiyle doğrudan doğruya internet üzerinde de karşılaşmaya başladık ve kullanım oranının artmasıyla beraber de internet kullanımının artışıyla birlikte de bu alanda işlenen suçların da ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Tabii
bu saldırıyı, şimdi saldırıdan söz edeceğiz. Evet. Meslek edinmiş kişiler, hatta örgütler var galiba, değil
evet,
mi?
Evet.
Peki nasıl gerçekleşiyor bu siber saldırı?
Siber saldırılar, tabii siber suçlar özelinde duruma bakmak gerekirse bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen suçlardır aslında siber suçlar. Ve siber suçlardan dolayı da ciddi bir mağduriyetin doğduğunu, yaşandığını özellikle adliyelerdeki dosyalar itibariyle ki çünkü mesleğimiz gereği onlarla da iştigal ediyoruz, uğraşıyoruz. Günden güne arttığını ve mağdurluğun da ciddi seviyelerde fazlalaştığını gördük. Tabii siber suçlar ilk önce bilişim sistemlerine girmekle oluyor. Yani bilişim sistemlerini kullanmayı bilmek ve bu kullanmayı da belli bir dönem geliştirerek daha sonra bir takım saldırılarla veyahut da ikinci kişilerin, üçüncü kişilerin siber alanlarına müdahale ederek buradan bir menfaat temini veyahut da bir ego tatmini şeklinde ortaya çıkabilecek bir takım durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bununla ilgili özel şahıslar aynı şekilde bunları bilgisayarın başında istediği her şeyi çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyorken özellikle de bunun yanı sıra örgütsel suç niteliğinde de bunların organize ve planlı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii bu saldırıların muhatabı özel kişiler olabildiği gibi tüzel kişiler, şirketler olabiliyor. Bunun yanı sıra da devletler olabiliyor.
Evet, bir toplum ya da ülkeye yönelik de olabiliyor ki ülkemiz de buna maruz kaldı.
Maruz kaldı. Aslında sadece bizim ülkemiz değil, dünyanın neredeyse hemen hemen bütün ülkeleri siber saldırılarla maruz kalıyor veyahut da siber saldırıda bulunuyor. Bununla ilgili devlet birimleri açısından özel birimler oluşturulmuş durumda. Siber saldırılara karşı korunmak ve siber saldırılarda bulunmak amacıyla. Yani şu anda bakıldığında devletler arasında evet gözüken fiziki bir savaş yok ortada ama aslına bakarsanız hemen her devlet birbiriyle siber savaş halinde ve aslında biz şu anda bir savaş yaşıyoruz siber alan itibariyle. Gerçekleştirilen bu saldırılardan dolayı devletlerin özel bilinmemesi gereken bir takım bilgilerine çok rahatlıkla ulaşılabiliyor. Sistemleri felç edilebiliyor. Bunlardan dolayı ciddi maddi zararlar ortaya çıkartılabiliyor. Bunun yanı sıra vatandaşların özel bilgilerine ulaşılabiliyor. Para akışları, ticari...
Peki şifreyi mi buluyorlar? Nasıl gerçekleşiyor?
Yani bunlar robot makine dediğimiz bizim hemen herkesin evinde olan bilgisayarları değişik vasıtalar kullanmak suretiyle ele geçirerek bir nevi köleleştirmesi köle bilgisayar haline getirmesiyle bu mümkün olabiliyor. Bu işte sosyal medya üzerinde bir takım tıklamalarla elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra e-posta hesaplarına gönderilen işte videoyu izleyin veyahut da şu resme bakın şeklinde bir takım şeylere tıklanması suretiyle bilgisayarınız bir nevi robot bilgisayar haline dönüştürülebiliyor. Siz bunun farkına varamıyorsunuz. Normal kullanımınıza devam ediyorsunuz ama kontrol merkezinden bir talimatla sizin de bilgisayarlarınız dahil olmak üzere on binlerce belki yüz binlerce bilgisayardan belirlenen merkeze saldırılar gerçekleştirilmeye başlıyor.
Peki nasıl anlayacağız böyle bir saldırı olup olmadığını?
Böyle bir saldırının olup olmadığını kendi bilgisayarımız üzerinden bakacak olursak bir nevi güvenlik unsurları var. Bunları ilk önce temin edebilmemiz, kullanıyor olabilmemiz lazım ama çok profesyonel, bununla ilgili çok profesyonel yazılımlar var. Ancak her ne şart altında olursa olsun mutlaka internet ortamında özellikle bilişim alanında ne kadar üst düzey korunursanız korunun mutlaka bir üst levelinden insanlar veyahut da devletler veyahut da kurumlar bir şekilde o bilgisayara sızmayı gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla yani biz her zaman şunu söylüyoruz, gerçek kişilerle de alakalı veyahut da gelen dosyalarla da alakalı tam anlamıyla internet güvenliğini, bilişim güvenliğimizi sağladık demek aslında çok da mümkün değil. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde bu işlerle uğraşan herhangi birileri sizin o çok güvenli zannettiğiniz sisteminize belki iki tuşla çok rahatlıkla ulaşabilecek duruma gelmiş olabilirler.
Peki amaçları ne? Niye böyle bir şey yapıyorlar?
Amaçları tabii bunda ilk yani devletler arası münasebetler açısından bir takım krizler, bir takım günlük siyasi gelişmeler veyahut da belli bir plan program dahilinde o devletin belirli sistemlerine ulaşabilme, istihbarat toplama gibi.
Tamam, devletler için, toplumlar için böyle.
Böyle.
Bir de özellikle çocuklar ve gençler çok maruz kalıyorlar. Bununla ilgili sanıyorum sizin de bir araştırmanız da var. Bununla ilgili dinleyicilerimize neler aktaracaksınız? O gençler nasıl anlayacaklar? Bu anladıklarında aileleriyle ne kadar paylaşabiliyorlar?
Evet, yani burada siber saldırıların veyahut da siber suçların muhatabı hemen herkes olabilir. Yetişkinler ve gençler ve çocuklar da dahil olmak üzere ama özellikle bilgisayar kullanım yaşının ciddi anlamda düşmesiyle beraber neredeyse bu yaş artık 5'li 6'lı yaşlara kadar inmeye başladı. Çocuklarımız bilgisayarda, tabletlerde zaten oyunlarla beraber başlayan bir süreç içerisinde internet ortamına da dahil oluyorlar. İnternet ortamı güvenli bir ortam değil. Her şeyden önce bunu söylemek lazım. İnternet ortamı her türlü kriminal tiple de karşı karşıya kalabileceğimiz, her türlü suçlu profiliyle karşılaşabileceğimiz de bir alan aynı zamanda ki bunu evimizin önünden sokak gibi düşünebiliriz. O sokaktan kimin geçip kimin geçmediğini kontrol edebilme gibi bir durumumuz yok. Ve herkes buradan geçebileceği gibi internette böyle bir mecra. Böyle olduğu içindir ki özellikle çocukların ve gençlerin internet kullanımı açısından çok ciddi handikaplarla karşı karşıya kaldığını biz tespit ettik. Özellikle çok güven anlamında soru işaretleri olmadığından çok fazla nasıl ki sosyal hayatta hemen bir güven ilişkisi kurabiliyorlarsa internet ortamında da aynı güven ilişkisini tanımadıkları insanlarla çok rahatlıkla kurabiliyorlar. Ve karşıdaki insan eğer kötü niyetliyse çocuğumuza ve gençlere ait bir takım bilgileri, bir takım görselleri çok rahatlıkla elde edebiliyor. Kısa sohbet süreleri içerisinde belki de o çocuğun ailesiyle dahi paylaşmamış olduğu bir takım bilgileri çok rahatlıkla elde edebiliyor. Oturduğu yere kadar, özel fotoğraflarına kadar, özel görüntülerine kadar çok rahatlıkla bunu alabiliyor ve daha sonra
peki, da... Peki o raddeye gelene kadar hiç fark edilmiyor mu? Bir belirtisi yok mudur? Örneğin hani internetin yavaşlaması gibi.
Yani şu, bu bir siber saldırı olarak değerlendirilemez. Ancak bilişim suçları kapsamındadır. Sohbet ortamına girdikten sonra çocuğumuz herhangi bir kişi çocuğumuzla çok rahat bir şekilde veyahut da gençlerle çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyor. Bu iyi niyetli bir ilişki olarak da başlayabilir işin sonunda ama başladıktan sonra iş bu sefer daha farklı noktalara gidebiliyor. Çok kısa sürede bir güven ilişkisi tesis edildiği için özel bir takım bilgilerine ulaşılabiliyor ve daha sonra bu özel bilgiler şantaj unsuru olarak çocuklarımızın, gençlerin karşısına çıkartılabiliyor. Hatta işte senin bu görüntülerini sosyal medyada paylaşırım, İnternette herkes görür gibisinden bir takım şantajlarla buluşma tekliflerinde bulunanlar da oluyor. Bu buluşma tekliflerine dirense bile korkudan dolayı sırf o görüntülerin internette yayılmaması için buluşmayı mecburen kabul etmiş olanlar var. Bunlar somut vakalardır aynı zamanda bizim dava dosyalarında karşılaştığımız. Ve bu buluşmalar sonrasında ne yazık ki istenmeyen bir takım olayların yaşandığını, cinsel açıdan bir takım suçların ortaya çıktığını, hatta intihara kadar gidebilen süreçlerin olduğunu biz görüyoruz. Tabii ailelere burada çok önemli görevler düşüyor. Akşam evimize girdiğimizde kapılarımızı sıkı sıkıya kilitliyoruz, kapatıyoruz. Belki biraz kafamız rahat olsun diye çocuğumuz bilgisayarda oyalanıyor diye belki de mutlu oluyoruz. Ama aslına bakarsanız biz evimizin kapısını sıkı sıkıya kapatmışken çocuğumuz bilgisayar başında kapılarını bütün dünyaya açmış durumda. Ve evet, tamamen kontrolsüz bir biçimde, kimlerle münasebet kurduğu da belli olmayan bir şekilde. Ve biz de aile olarak da ilgilenmediğimiz için, hangi sitelere girdiğini, kimlerle sohbet ettiğini takip etmediğimiz için
kontrolü
çocuklarımız
bırakmamak
dolayısıyla güvenli internet kullanımı anlamında ailelere önemli görevler düşüyor. En azından bilgisayar üzerinden çocuklarımızın hangi faaliyetleri yürüttüğünü çok iyi takip edebiliyor olmamız lazım. Bir takım sitelere girip girmemesi konusunda güvenli internet paketleri var firmaların. Bunların kullanımında biz yarar görüyoruz. Çünkü bunlar hizmeti filtreleyerek bu hizmeti sunuyorlar. Dolayısıyla bir takım sitelere girilmesinde de engel durumlarla karşıya kalabiliyorlar. Bu da faydalıdır. Ancak muhakkak dediğimiz gibi bilgisayarla çocuğumuzu baş başa bırakıyorsak, evet, yasaklama bir yöntem değil, çözüm değil, ancak muhakkak bu işi kontrol edebiliyor olmamız lazım.
Aslında internet tüm dünya insanları tarafından kullanılan bir bilgi paylaşım platformu, ama biz bunu ne kadar doğru kullanıyoruz, işte burada sanıyorum sıkıntılar baş gösteriyor. Peki siber saldırıları takip etmek, kimin tarafından yapıldığını bulmak, bilmek zor mudur acaba?
Saldırı türlerine göre değişkenlik gösterir.
Hı hı. Çok mu türü var bunun?
Yani tabii ki çok teknik anlamda ortaya konabilecek çok farklı türleri var. Ancak bu alanla ilgili özellikle şahısların yaşamış oldukları bu türlü saldırılarla ilgili, uğranılmış olan bu türlü mağduriyetlerle ilgili Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Suçları Daire Başkanlığı, Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü gibi özel birimler oluşturulmuş durumda.
Peki nasıl anlaşılıyor da oralara müracaat ediliyor acaba?
Şöyle, şimdi tabii bir saldırıyla karşı karşıya olduğunuzu sizin normal şartlar altında arka planda gerçekleştiğinden dolayı anlamanız çok mümkün değil. Ama bu sizi bu şekilde bırakmaz. Neticesi size ya bir tehdit ya bir şantaj olarak geri döner. Örnek veriyorum. E-posta gönderiyorlar. Bakıyorsunuz herhangi bir GSM firmasının faturası şeklinde önünüze çıkmış. Detaylar için tıklayınız diyor. Tıkladığınız anda bilgisayarınız o kişiler tarafından ele geçiriliyor. Açamıyorsunuz, kapatamıyorsunuz. Yani tamamen kilitlenmiş bir durumda. Ve belli bir süre sonra ekranda yazı beliriyor. Diyor ki altta yazan hesap numaralarını şu parayı gönderirsen bilgisayarını sana geri veririz. Şimdi bu bir suç ve siz de bunu görmüş oluyorsunuz. Şantajla karşı karşıyasınız. Bunu çözebilmeniz önemli. Dolayısıyla bu gibi konuları, zaten buradaki amaç bu saldırı yapanlar açısından da bir menfaat elde edebilmektir. Yani kimse kendini tatmin amacına, var böyle tipler de var ama neticede bir menfaat elde edebilir. Neticede size ulaşılması lazım bu saldırı sonucunda. Siz de bu ulaşma aşamasından sonra bunu gerekli birimlere, işte emniyete, cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirmeniz halinde bu konuyla ilgili gerçekten uzman, profesyonel çalışan birimlerimiz var. Ve gerçekten de işlerini iyi yapıyorlar. Ve sonuca ulaşma noktasında da ciddi aşamalar kaydedebiliyorlar.
Evet, o sonuca gelelim ama şimdi farklı şekilleri var dediniz. Farklı korunma yöntemleri ve savunma yöntemleri de var mı acaba?
Farklı savunma yöntemleri var. Yani özellikle internet güvenliğinizle ilgili oluşturulan bir takım güvenlik paketleri var. Bunları satın da alabiliyorsunuz. Ve bu paketlerin güncelleştirilmesi çok önemli. Aynı zamanda karşılaştığınız her e-postayı veyahut da her videoyu tıklamamak. Burada güvenliği sağlayabilmek açısından bu çok önemli. Yani buradaki güvenliğin ilk birinci basamağını kullanıcı tayin ediyor. Yani siz internet kullanıcısı olarak şüpheli veyahut da değil ayrımı yapmadan önünüze gelen her gönderiyi tıklıyorsanız, Ondan sonra güvenli olmayan sitelere giriyorsanız, güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapıyorsanız vesaire, tamamen kontrolsüz bir biçimde yürüyorsunuz. Bir şekilde bu zaten bu saldırının muhatabı olmamanız işten bile değil. Hı hı. Dolayısıyla güvenli sitelere girmek lazım. Güvenli sitelerden alışveriş yapacaksanız da güvenli sitelerden alışveriş yapmak lazım. İşte sanal kart gibi, sanal kredi kartı gibi bir takım konular var. Bunları kullanmak lazım. Riske etmemeniz lazım. Ve işte internete özellikle virüs koruma programlarınızı güncel tutmanız gerekiyor. Bilgisayarınızı bilmediğiniz, tanımadığınız üçüncü kişilerin kullanımına açmamanız gerekiyor. İnternet bağlantınız, wireless bağlantısı ise eğer mutlaka güvenli bir parolayla güvenlik altına alınmış ve üçüncü kişilerce de kullanılmayan bir noktada olması gerekiyor. Dolayısıyla bunları belli kademelerde zaten en azından bunları oluşturabilirse kullanıcı zaten asgari oranda kendi güvenliğini sağlamış demektir. Bunun dışında çok üst düzey saldırılarla muhatap olduğu zaman zaten ne yaparsa yapsın bir şekilde o saldırıların kurbanı olabiliyor ama mümkün olabildiği ölçüde interneti de çok bilmediği farklı alanlara uzanacak şekilde de kullanmaması gerekiyor. Yani şimdi evet, internet öyle bir alan ki şimdi terör örgütleri interneti ciddi bir personel istihdamı olarak görüyorlar, hı hı, ve bunu kullanıyorlar. Birçok gencimiz bunların tuzağına internet yoluyla düşüyor. Evet. Bakıyorsunuz uyuşturucuya ulaşma temin noktasında internet önemli bir araç haline getirilmiş. Oturduğu yerden en yakın uyuşturucu satıcısı nerede onu dahi ulaşabilecek bir noktaya gelmiş. Bomba yapımını öğreten internet siteleri var. Evet. Dolayısıyla yani ulaşmak istenildiği zaman her şeye ulaşılabilir. Gençler, çocuklar mesela cinselliğin en sapkın şekilleriyle cinsellikle tanışmaya başladılar internet yüzünden. Dolayısıyla evet, faydalı, oldukça da faydalı olması gerekli. Hayatımızın zaten içerisinde ama biz bunu düzgün kullanmadığımız müddetçe zararla karşılaşıyoruz.
Peki hukuki boyutu nedir bu siber saldırı sonuçlarının?
Siber saldırı sonuçlarının Türk Ceza Kanunu kapsamında zaten belirli oranda düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Bilişim sistemlerine girme, bilişim sistemlerini yok etme, bilişim sistemleri içerisine veri ekleme harici olarak bunların tamamı suç kapsamında değerlendirilmiştir ve belirli cezai müeyyidelere bağlanmıştır. Bunun yanı sıra yine bilişim suçları olarak kabul edilebilecek dolandırıcılığın nitelikli halini aynı zamanda biz Türk Ceza Kanunu içerisinde görüyoruz. Yani internetten dolandırıcılık normal dolandırıcılıktan daha ağırlaştırılmış bir biçimde cezalandırılıyor. Hakaret, sövme yine nitelikli haliyle daha ağırlaştırılmış şekliyle. Sahtecilik yine aynı şekilde tehdit, bunun yanı sıra taciz mesela, siber taciz dediğimiz olaylarla karşılaşmaya, hı hı, başladık son dönemde. Bunun gibi internet üzerinde işlenebilecek suç türleriyle ilgili Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. Bu gibi hususlarla karşı karşıya kalanların konuyu ötelemek yerine, çünkü daha vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler, hemen bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına, ki adliyeler içerisinde artık bu savcılıklar da bu alanda ihtisaslaştı. Özel olarak bilişim savcıları var konuyla ilgilenen. Dolayısıyla konuyu intikal ettirmeleri halinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulacaktır.
Peki ne kadar caydırıcı acaba bu?
Valla caydırıcılıktan öte evet, bunların cezai müeyyideleri var. Yargılamaları yapılabiliyor ama burada önemli olan şey faillerin tespiti. Tespit edebilmek çok önemli. Yani şimdi internette gerçekleşen bir suç o kadar farklı olabiliyor ki, bakıyorsunuz işte serverları Çin'de olabiliyor, Japonya'da olabiliyor, olayın faili Amerika'da yaşayabiliyor, mağduru Türkiye'de olabiliyor. Örnek. Hı hı. Yani dolayısıyla onu herhangi bir suç türü olarak da çok görmemek lazım. Buradaki meselemiz faillere ulaşabilme noktasında. Ulaşıldığı takdirde gerekli cezalarla zaten...
Kimler ulaşıyor peki?
Bunlarla ilgili tabii ki emniyet birimleri. Hı hı. Hemen.
O zaman uluslararası hukuk mu evet, boyutu devreye
biz,
giriyor?
2012 yılında Türkiye Siber Suçlar Sözleşmesi, Uluslararası Siber Suçlar Sözleşmesi'ni imzaladı ve meclisten yürürlüğe girdi. Uluslararası Siber Suçlar Sözleşmesi'ndeki maksat zaten bu gibi suçlarla ilgili uluslararası entegrasyonu, hı hı, sağlamaktır. Mesela işte daha evvelinden savcılık belli bir suçla ilgili IP numarası istiyordu. IP numarasını alınca çünkü adresten kişiye ulaşacak. Evet. Bu sözleşmenin tarafı olmadığımızdan dolayı böyle bir talep geldiği zaman diğer ülkelerin adli makamları bunu çok kabule değer görmüyorlardı. Ancak bu sözleşmenin de artık Türkiye açısından yürürlüğe girmesiyle birlikte bu sözleşmeye taraf olan birçok ülke bu alanda işbirliği içerisinde. O ülkelerden gelen talepler bizim makamlarımızca değerlendirilip cevaplandırılıyor. Bizden giden talepler aynı şekilde o ülkelerin makamları tarafından sonuç cevaplandırılıyor. Ve netice itibariyle IP numaraları üzerinden, belirlenen numaralar üzerinden kişilerin kimlik bilgilerine, adres bilgilerine ulaşmak kolaylaşmış durumda. Bu vesileyle de mahkeme salonlarına bu kişiler çıkartılabiliyorlar.
Evet. İstiyor ve diliyoruz ki kimse maruz kalmasın bu tür saldırılara. Az önce de söylediğimiz gibi tüm dünya insanları tarafından kullanılan bir bilgi paylaşım ağı aslında. Ancak doğru ve düzgün kullanıldığı takdirde şayet böyle bir saldırıya maruz kalındığında özellikle gençler ve çocuklar için ailelerinden saklamamaları gerektiğini, mutlaka paylaşmaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatalım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Buyurun.
Tabii belirttiğiniz konu çok önemli. Aileleriyle paylaşmaları gerektiği evet çok açık, gerçek ortada. Ancak internette başlayan sohbetlerin fiziki olaylara dönüşmesi sonucunda bunlar aileler tarafından bilinse dahi bu sefer aileler bunu emniyet birimlerine intikal ettirmiyorlar bir takım sosyal sebeplerden dolayı. Dolayısıyla her ne şart altında olursa olsun oluşan psikolojik mağduriyet ve akabinde karşılaşılabilecek daha kötü muhtemel sonuçlar göz önünde bulundurularak ailelerin bu konuyu fark ettikleri andan itibaren hiçbir kültürel gerekçeye, hiçbir sosyal gerekçeye göz önünde bulundurmadan doğrudan doğruya emniyete intikal ettirmeleri çok önem taşıyor. Ve bunun yanı sıra da internet, evet internet yeri geldiği zaman güçlü bir silahtır. Artık günlük hayatın vazgeçilmezlerinden bir tanesidir. Ancak muhakkak bizim okullarımızda dahi ilkokul ve orta öğretim seviyesinde bilgisayarın nasıl kullanacağı, Excel, Word programı, evet bunlar öğretilsin ama aynı zamanda güvenli internet nasıl kullanılır? Bunun çok ivedilikle programa, müfredata dahil edilip çocuklarımıza, gençlerimize okutulması lazım. Biz istiyoruz ki özellikle Bilişim Hukuku Derneği'nde çalışmaları bu yönde. Biz istiyoruz ki mağdur anlamında bir keşkeyle daha karşılaşmayalım. Ortaya bir zarar çıkmasın. Bir gencimiz, bir çocuğumuz dahi bu durumdan dolayı mağdur olmasın. Dolayısıyla bununla ilgili alınacak tedbirler de zaten bellidir. Biraz üzerine düşüldüğü takdirde yönetim mercilerinin de bu çözüme katılması halinde ki ben bu gayreti onlarda görüyorum. Çok daha somut sonuçlar alabileceğiz diyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Daha ülke bazında konuşamadık bile. Gerçekten ülkelerde aynı tür tehlikelerle karşı karşıyalar aslında. Onu da bir başka programımızda yine konuşmak dileğiyle, yine sizinle birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Bugünkü katılımınız için, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Sayın Kürşat Ergün'dü konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri Başkent'ten müzikle devam ediyor.
Çok hata yapmışım eğer, gözüm kapalı bakmışım eğer, yıllar geçmiş ben saymışım eğer, dostum sanıp aldanmışım eğer, yıllarca sürer sanmışım eğer, boşa kalbimi açmışım eğer, vakit kaybıydı diyemem ama hiç dostum olmamışsın meğer. Olsun varsın, pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık üzenlere, ihanet edenlere, ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık. Çok hata yapmışım meğer, seni yokken varsaymışım meğer, yollar gitmiş ben kalmışım meğer, aşkım deyip hapsolmuşum meğer, bir ömür sürer sanmışım meğer, ben boşa kürek çekmişim meğer, vakit kaybıydı diyemem ama, senden çoktan vazgeçmişim meğer. Olsun varsın, pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. Ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık. Ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere, ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere. Ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık üzenlere, ihanet edenlere.
Hayat keyif demek, biliyoruz aklımızda hep yemek. Ne nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek. İşimiz gücümüz yemek.
Evet, en sevdiğiniz köşelerimizden biri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizlerle birlikte. Merhabalar Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün çok güzel bir tarifle dinleyicilerimize. Ben duymamıştım mesela, hiç de yapmadım. Benim için de çok değişik bir tarif olacak.
Ama aslında bilinir. Birçok yerde yapılır. Çok basittir. Çok kolaydır ve çok lezzetlidir ve değişiktir.
Evet.
Biz de zaten bugün bunu konuşmak için buradayız. Benmarie usulü tencerede kek. Daha doğrusu sıcak suyun içinde direkt olarak suya temas etmeden su buharıyla pişirilen. Çünkü benmari küvet anlamına da geliyor.
Evet.
Yani sıcak su küveti anlamına da geliyor. O şekilde yapılıyor. Çok kolay bir kek. Sunumu da çok eğlenceli olabiliyor. Misafirlere ya da kendimize de. Yemesi de çok basit. Bir de porsiyonu küçük tutmamızı sağlıyor.
Yani İstediğimiz kadar yapabiliyoruz.
Bir fincan olduğu için bir fincan evet, yiyebilir. Bir fincan. Daha fazla değil. O taraftan da sağlıklı yani kilo açısından da. Yapılışı da çok basit aslında. Hemen malzemelerimizi söyleyeyim. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1,5 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı fındık ve ceviz kırığı. Bu kadar.
Bu kadar.
Başka bir şey yok. Yani çok da ucuz bir malzeme listemiz var. Kolaylıkla da yapabiliyoruz.
Evde olan malzemelerde biri evet. Alo geliyorum dedi. O gelene kadar olabilecek bir kek.
Aynen öyle. Yani 15-20 dakika içerisinde halledebileceğimiz bir iş. Nasıl yapıyoruz? Bütün malzememizi yani yumurta, şeker, süt, kakao, sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu iyice çırpıp kek harcı haline getiriyoruz.
Mikser kullanmamıza gerek var mı? Yoksa şöyle çırpıcıyla?
Aslında ben hiçbir zaman mikser taraftarı olmadım bu konuda. Mesela cheesecake yaparken de o beyaz tarafını yani akını kar beyaz haline getirmek için çırparken mergen dediğimiz beze kıvamına getirmek için elle yapmanın kıvamı çok daha lezzetlidir. Çok daha iyi tutar. Ama şeyle yaptığımızda, makineyle yaptığımızda daha metaliktir.
Anladım.
Çünkü orada bizim istediğimiz o hava sirkülasyonunu yani, sağlamaz, oksijenlenmez.
Sormaya çalıştığım şu, hani çok mu çırpmamız gerekiyor? Hayır,
normal bir kek hazırlıyoruz. Öyle ekstradan çok çaba göstermemiz gerekecek bir şey yok.
Yok.
Zaten böyle akışkan kıvamlı bir kek hamuru haline geliyor. O yüzden öyle çok çabuk yapılıyor. Miksere bile gerek yok.
Evet.
Bütün malzememizi, vanilya, kabartma tozu, yağ, kakao, süt, şeker, yumurta hepsini çırpıyoruz ve kek hamurumuzu hazırlıyoruz. Bu kadar aslında. Evet. Bundan sonraki bölüm sadece teknik. İsteğe bağlı, eğer seviyorsak fındık, ceviz ya da başka bir şeyler içine katabiliriz istiyorsak. Yani üzüm de koyabiliriz. Fındık, fıstık da koyabiliriz. Kahve fincanlarımızı yağlıyoruz ama çok iyi yağlamamız lazım. Hiçbir boşluğun kalmaması lazım ki içinden çıkartmak istersek çıkartmak konusunda.
Kahve fincanı hem de.
Yani çay Türk kahvesi değil de çay fincanı.
Anladım, evet.
Yani kupa da olur, cam bardak da olur. Hepsi olur aslında. Hazırladığımız harcımızı bardaklara kaç tane yapacaksak paylaştırıyoruz ama çok iyi yağlamamız lazım. Fincanlar...
Sıvı yağ, margarin fark ediyor mu?
Yani aslında bana sorarsanız margarin çok daha iyi olur bu konuda. Hatta tereyağıyla margarini karıştırıp da yapabiliriz.
Evet.
Geniş bir tencere olursa, bir pilav tenceresi gibi biraz daha. Bardakların yarısına gelene kadar, yarısını dolduracak kadar ılık su koyuyoruz. Ondan sonra altını yakıyoruz tenceremizin. Bu tencere olmayabilir, herhangi bir şey de olabilir. Yani pişirilebilen herhangi bir şey de yapabiliriz.
Kaşık koyuyoruz, ölçümüz var mıydı?
Yok, paylaştırıyoruz.
Paylaştırıyoruz, tamam.
Çünkü tamamen ağzına kadar doldurmuyoruz.
Evet, evet.
Bir kabarma payı bırakıyoruz zaten. Yarısını birazcık geçmesi yeterli bizim için. Tencerenin kapağını kapatmadan önce de bir temiz bez ya da bir havlu seriyoruz ki buharlaşmadan dolayı üstüne damlamasın, ıslatmasın kekimizi.
Evet.
Bu da işin püf noktaları. Evet. Daha sonra kapak kapatılıyor. Su kaynayana kadar yüksek ateşte, son ayarda kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. 20 dakika kısık ateşte.
Hiç açmıyoruz ağzını.
Açmıyoruz,
bu
hiç
arada.
Açmıyoruz. Yoksa ne olur? Söner.
Evet.
20 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Sonra tencerenin altını kapattıktan sonra 15 dakikada dinlenmeye bırakıyoruz. Yine açmıyoruz. İşin bütün püf noktası burası.
35-40 dakikada hazır.
En fazla.
Evet.
Ama hazırlama süremiz 15 dakikadır. Daha fazla sürmez. Daha sonra bunu fincanlarımızı isterseniz fincanla üzerine krema dökebilirsiniz. Çikolata sos dökebilirsiniz.
Hindistan cevizi mi istiyorlar?
Kakao serpebilirsiniz. Ya da pudra şekeri serp. Ne isterseniz.
Çikolata
süsü.
Çikolata sos. Ne
her şey. Damla çikolata dahil. Her şeyi koyabilirsiniz.
Krem şantiyi.
Eğer tabii ki olur. Çıkartmak istiyorsanız da kenarını çok ince bir bıçak ya da çok ince bir telle kenarlarını ayrılmasını sağlayıp ters çevirebiliriz. Orada da tabii nasıl yağladığımıza bağlı. İyi yağlamışsak zaten kolaylıkla ayrılır. Ama iyi yağlanmamışsa yapışacaktır. Yapışınca da hiçbir anlamı kalmıyor tabii. Paramparça çıkıyor. Güzel bir görüntü olmuyor. İsteyenler, yağlı kağıt kullanmak isteyenler olabilir bununla ilgili olarak. İşte ben garanti almak istiyorum diyenler olabilir. Yapabilirler. Bir sakıncası yoktur yağlı kağıdın.
O zaman onları fincanların dibine mi oturtuyoruz?
Dibine oturtmamız ama tam oturtmamız gerekiyor ki şeklini koruyabilsin diye. Bir problem olmuyor.
Evet.
Hatta fincanların içerisine internet araştırıp bulabilirler. Dikdörtgen bir kağıdı tam bir fincan haline getirebilmek için bir ölçü vardır. O ölçüyü yaptığınız zaman çok kolaylıkla içine oturtursunuz.
Evet,
onu internetten bulabilir. Yağlı kağıdı bardağın içine sığdırma diye yazarlarsa onu da yaparlar. Çünkü öbür türlü sığmıyor. Böyle çuval gibi oluyor.
Evet.
Ve
şekli de bozuk,
şekli de bozuk oluyor.
Herhalde.
Onun için güzel bir şekil yapılmış. Nasıl yapılacağı makasla keserek yapılıyor.
Hani şu kek kağıtları vardır kullandığımız. Onlardan yerleştirebilir miyiz?
Onlardan da olabilir.
Olur mu?
Ama onlarla şey sıkıntısı yaşıyoruz. Düşük olduğu için seviyeleri. Suyu çok az koymak gerekiyor haliyle. Çok az su koyduğumuz zaman da istediğimiz kıvamı alamıyoruz. Birazcık daha yüksek suda, derin suda kaynaması gerekiyor.
Evet.
Ha, onların yükseklerini bulurlarsa o zaman olabilir.
Olabilir. Evet.
Kalın kağıttan, kartondan muffin kalıpları. Ha, silikonla yapılır mı? Silikonla da yapılabilir. Silikon kek kalıplarında da yapılabilir.
Evet.
İsterlerse onu da kullanabilirler. Ben bir kere denedim silikonlu. Oluyor. Onda da bir problem yok.
Onu da fincanın içine koyuyoruz.
Hayır hayır. Normal evet. Şey kalıpları fincan vardır. Yerine. Fincan yerine onu koyabiliriz.
Evet.
Yani o teknikle de yapabiliriz.
Evet.
Bu sadece Ben Mari usulü tencerede kek.
Evet. Belki istediğimiz o silikonlar daha böyle şekilli, daha
tabii. Şeyler her türlüsü, güllüsü var, çiçeklisi
evet,
var.
Evet.
Elmalısı var, armutlusu var. Her türlüsünü yapmışlar. Ama işte yüksek olması bizim için önemli.
Önemli.
Çünkü evet. Biraz kabarması gerekiyor.
Hı-hı.
Yoksa küçüğünü koyduğun zaman yani 3 santimlik bir kekin hiçbir şeyi yok bize görsel evet. Olarak da.
Peki kek yapmanın püf noktaları nedir? Kek tarifi verirken azıcık söz edelim. Çok mu çırpmak? İşte ne bileyim hiç metal değdirmemek gerekir kek ederler. Doğru mudur?
Öyle derler ama bütün sanayi mutfaklarında yapılan keklerin hepsinde mutlaka metal vardır.
Evet.
Yani ondan kaçmak çok zor. Hı-hı. Tamamen metalsiz yapmak. Metalin metale değmesinden kaynaklanan bir elektrik oluşur.
Hı-hı.
Çırpma esnasında.
Onun için öyle derler.
Öyle derler. Biz de mümkün olduğunca cam kullanmaya gayret ederiz. Ama sanayi mutfaklarında ya da daha profesyonel mutfaklarda kırılma riski çok yüksek olduğu için Hı-hı. cam ve benzeri ürünleri değil daha çok metali kullanıyorlar. Hem uzun ömürlü olması hem de daha rahat temizlenmesi ve uzun dayanması amacıyla.
Hı hı.
O yüzden çok zor onu yapmamız. Ha, yapabiliyorlarsa mümkün olduğunca camla yapsalar çok daha mantıklı olur. Silikon çırpıcılar var artık. Biraz evet. Uçlu. Bir cam kasede çırparak yaparlarsa
sen,
daha
evet,
güzel olur.
Sen öyle elle çırpmaktan yanasın ama hani biz kadınlar
daha
koyuyoruz.
Kolay, mikserle.
Evet, diğer işlerimizi hallederken diğer parçalarını işte birleştirmeye çalışırken.
Artık robotları
çalışırken,
da var.
Evet.
Böyle işte kitchenette denilen hazneli gönenleri var. İşte hamur yoğuranı var, kek harcı karıştıranı var. Her
peki,
türlüsü
çok
var.
Çok mu çırpmak
makbul
gerekir?
Makbul olanı iyi
kaç
çırpmaktır.
Dakika?
İyi çırpmaktır. Eğer işin içerisinde, şimdi şöyle bir durum var. Yumurta varsa işin içinde, yumurtanın kesilmesi diye bir problem var. Yani yumurta çırpılırken pişer.
Hmm.
Piştiği zaman da istediğimizi alamayız. O yüzden illaki böyle deliler gibi çırpmaktan bahsetmiyoruz. Yeteri kadar. Bunun
i̇şte
kıvamını,
o yeteri ne kadar acaba?
Kıvamı da şudur. Çırpıcıyı harcımızın içinden çıkartıp üzerinde 8 yaparsak, böyle 8 şekli evet. Yaparsak ve 8 şekli üstünde kalırsa kıvama gelmiş demektir.
O zaman çok çırpacağız.
Süresi biraz koyulaşması gerekiyor tabii.
Evet.
Yani üzerinde durup biraz yoğunlaştığını hissetmekten. Aslında olay tamamen homojen hale gelmesidir.
Hı hı.
Oksijenlenmesidir. İçine o havayı kaybetmesini engellemektir.
Bir de sıcak fırına mı koymak gerekir?
Tabii önceden...
Yoksa hani aynı anda fırınla beraber...
Yok olmaz. Sıcak fırına koymak. Önceden ısıtılmış. Tabii kekin hı hı. cinsine göre 150 dereceden 220'ye kadar çıkacak sıcaklık ayarlarıyla. Yapmak daha sağlıklıdır ve kapağını açmamaktır. O yüzden fırınların içerisine lamba koyarlar. Onun konulmasının sebebi odur. En azından görsel teması sağlayıp da kabarıp kabarmadığını görmektir. Bir de kürdan batırma tekniği vardır.
Bıçak da olmaz mı?
Bıçak da olur ama kürdan,
şöyle batırıp...
kürdan daha herhalde basit diye kürdan tekniği diyorlar.
Hı-hı.
Kürdanı batırıp çıkarttığınız zaman eğer üstüne bulaşıyorsa hala içi göbeği pişmemiş anlamına gelir. Bulaşmaması gerekir.
Normalde kaç dakikada pişer ki bir kek? Değişir mi fırından fırına
Hem fırına göre değişiyor. Hep bu problemi yaşıyoruz. Mesela ben kendi evimde yapmış olduğum kekle bizim profesyonel mutfağımızda yapmış olduğumuz fırın arasında fark var.
Profesyonel mutfakta daha mı çabuk pişiyor?
Tabii ki onların fırınları çok daha güçlü ve çok daha iyi fırınlar.
Evet.
Ki profesyonel fırınlar. Bizim evimizde kullandığımız fırınlar o kadar profesyonel değil.
Hı hı.
Yani onlar gerçekten inanılmaz bir teknikle yapılıyor. Çok kaliteli malzemeden yapılıyor. Ve çok güçlüler. Yani hiçbir şekilde hava kaçırmıyorlar öyle diyeyim.
Evet.
Hiçbir kayıp olmadığı için çok daha hızlı pişirebiliyorlar.
Evet.
O yüzden fırından fırına değişiklik gösterir. Fırının yeniliği, eskiliği bunda etkilidir. Fırınların darlığı, genişliği, o ısıtıcıların yakınlığı, uzaklığı hepsinin etkisi var. O yüzden
hatta keki koyduğumuz raf bile önemlidir
raf
herhalde.
Tabii
değil
tabii
mi?
Ne tarafa yakın koyuyorsun? İşte fanının Hı-hı. turbosunun olup olmaması.
Peki bu Ben Mari usulü keki
tencerede yapıyoruz.
Buharda pişiyor da küçük ocakta mı yoksa
büyük ocakta?
Büyük ocakta.
Zaten dedik ya yüksek Hı-hı. ocakta harlı
tamam.
önce pişiriyoruz. Su kaynayana kadar.
Tamam.
Kaynadıktan sonra
normal kısıyoruz. Evet.
15 dakika 20 dakika daha öyle pişiyor. Sonra altını kapatıyoruz. 15 dakika dinleniyor. Hiç evet. kapağını açmıyoruz. Ondan sonra kapağını açıp yapıyoruz.
Evet. Gerçekten yine çok güzel bir tarifte. Eğer farklı dinleyicilerimiz tarifimiz farklıydı, kaçırdılarsa Facebook sayfamızdan
Hayatın
tarifi alabilirler.
Görebilirler.
Hem de görebilirler.
Tabii ki görselini, fotoğrafını da görebilirler. Evet. Onları da paylaştık. Çok da güzeldir. Haftaya sizi Budapeşte'ye götüreceğim.
Aa, ne güzel.
Şimdiden söyleyeyim. Budapeşte'nin meşhur bir pastası vardır. Budapeşte sarması derler. Bizim rulo pastalarımız vardır ya, evet, ona benzer. Ve işin özü çölyak hastaları için çok iyidir. Yani glutenle ilgili probleminiz varsa.
Glutensiz mi
glutensizdir
yapacağız?
Glutensizdir çünkü un yok içinde. Fındıkla yapılıyor. Fındık tozuyla yapılıyor. O yüzden
muhteşem bir tarifle.
Merak ediyorlarsa glutensiz bir pasta ve çok lezzetli bir pasta nasıl olur diye mutlaka takip etsinler. Haftaya Budapeşte'deyiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Haftaya yine görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de işimiz gücümüz yemek köşemizle Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler bugünlük bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek istiyoruz sizlere. Buluşuncaya dek hoşça kalın derken Hayatın Sesleri'ne yine müzikle veda ediyoruz.
Yeni tanıştık belki de, ama kim bilir, belki de hep vardın, eşlik ediyordun sessiz ve sinsice. Belki de şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni, belki de lime lime savurdun sevdiklerimi, belki de yalnızım yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin yalnızım, kanımsın canımsın sen, benim çaresizliğimsin yalnızım, bugünüm yarınım sen, benim hüzünlerimsin yalnızım, tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin. Senin olmamı istedin, ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladın. Belki de bir tohum gibi serpildin, filizlendin, ben oldun. Belki de yatağımı bile paylaşabilmek için benimle yalnızlığım yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin yalnızlığım, kanımsın canımsın sen, benim çaresizliğimsin yalnızlığım, bugünüm yarınım sen, benim hüzünlerimsin yalnızlığım. Tek bilebildiğim
Hayatın Sesleri.